Ayrım 52.
Yüce Buda koyduğu 8 ilke ile kadınlar karşısında örmüş olduğu duvara karşın bu iş tamamlandıktan sonra büyük bir üzüntüye kapıldı ve şöyle dedi Ananda'ya. Eğer kadınların yetkinlik düzeyine varmış olanca konmuş öğretiye ve düzene göre dünyadan ayrılmalarına ve kendilerini vatansızlığa adamalarına izin verilmemiş olsaydı Ananda o zaman bu kutsal değişim uzun süre kalırdı. Gerçek öğreti varlığını 1000 yıl korurdu. Gel gelelim Ananda, kadın dünyayı bırakıp kendini vatansızlığa adamış olduğundan bu kutsal değişim Ananda uzun sürmeyecek. Gerçek öğreti ise varlığını ancak 500 yıl koruyabilecek. Nasıl ki yetişen bir pirinç tarlası Ananda, küf denen hastalığa yakalandığında artık verimini uzun süre koruyamazsa, bir öğretide ve düzende kadınların dünyayı bırakmalarına ve kendilerini vatansızlığa adamalarına izin verildiğinde kutsal değişim artık varlığını uzun süre koruyamaz. Nasıl ki iyi yetişen bir şeker pancarı tarlası Ananda, mavi hastalık denen hastalığa yakalandığında artı verimini uzun süre koruyamazsa bir öğretide ve düzende kadınların dünyayı bırakmalarına ve kendilerini vatansızlığa adamalarına izin verildiğinde kutsal değişim artık varlığını uzun süre koruyamaz. Ben inancı dile getiren bu nesnel konuşmadan başka hiçbir yerde Buda'dan kalmış sayısız tümcelerin hiçbirinde karşılaşmadığım ölçüde büyük, kişisel bir çaresizliği acıyla dolu bir sesi algılıyorum. Bir ağaç kadar sert, nehirler gibi kıvrımlı, bir kadın kadar kötü, bunca kötü ve aptal der Hintlilerin en eski özdeyişlerinden biri. Dile getirilmek istenen konunun korkunçluğu karşısında özdeyişlerin çoğu gibi bu da sertlikten kaçınan bir özdeyiş. Ama Hindistan halkının duygular açısından iyi bir gösterge. Bu anlattıkların yalnızca ayrıntıları bakımından benim için yeni şeyler, belleğine hayranım. Uçsuz bucaksız bir gelenek birikiminin içinden kendi savını desteklemeye yarayacak alıntıları yapıyorsun. Bana eski Brahmanları, kapsamı tüm halkların kutsal kitaplarından daha geniş olan Vedalarını, yazının bulunuşundan önce öğrencilerine sözlü olarak aktarmış olan Brahmanları anımsatıyorsun. Yalnız Hintlerinki değil ama tüm halkların kutsal kitapları belleğine yerleşmiş. Ne var ki bilimsel belleğinin bedelini tehlikeli bir eksiklikle ödüyorsun. Çevrende olup bitenleri göremiyorsun. Kendi yaşantılarına belleğinde yer yok. Böyle bir şey yapacak değilim doğal olarak. Ama şimdi kalksam da senden şunu istesem. Anlat bana bu kadının ağına nasıl düştüğünü. Onun tarafından nasıl aldatılıp kötüye kullanıldığını. Senin yargını hiç eleştirmeksizin benimseyeceğim yerde kendim bağımsız bir yargıya varabilmem için bu kadının demin söylediğin Hint özdeyişine göre taşıdığı kötülükleri ve yaptığı aptallıkları ayrıntılı olarak anlat bana. Anlatamazsın. Belki benim için belleğini zorlarsın. Ama boşuna çaba harcamış olursun. İşte görüyor musun? Sende eksik olan bu tür bir bellek var bende. Ve bu bakımdan senden kat kat ilerideyim. Beni yaralamak ya da övmek isteyen bir insanın bir kez bana söylediğini bir daha unutmam. Benim için olduğu kadar herkes için söylenmiş olabilecek yalın saptamaları zamanla unuturum. Duygu belleği diyebileceğim bellek sanatçı kişi de vardır. Evrensel insan ancak bu ikisinin, yani duygu belleği ile seninkisi gibi akıl belleğinin bir araya gelmesiyle oluşur. Belki de seni olduğundan fazla gördüm. Eğer ikimiz aynı insanda birleşebilseydik, o zaman ortaya ruhsal açıdan eksiksiz bir varlık çıkardı. Peter sol kaşını yukarı kaldırdı. Anıların ilginç yanı yoktur. Kadınlar eğer okuyorlarsa salt anılarla beslenirler. Ben yaşadıklarımı çok iyi aklımda tutarım. Sen meraklısın, benim ise böyle bir yanım yok. Sen her gün yeni öyküler dinliyorsun, bugün de bir değişiklik olsun diye. Bu kez benden bir öykü istiyorsun. Ben ise öykülere önem vermiyorum. Ayrıldığımız nokta burada. Sen yaşamını delilerden sağlıyorsun, ben ise kitaplarımdan. Hangisi daha dürüst bir tutum? Ben bir delikte de yaşayabilirim çünkü kitaplar kafamın içinde. Sana gelince bütün bir akıl hastanesi olmadan yapamazsın. Zavallı, acıyorum sana. Aslında bir kadınsın sen. Coşkulardan oluşmasın. Bir yenilikten bir başka yeniliğe koş dur bakalım. Benim ayaklarım ise yere basıyor. Kafama bir düşünce takıldığında ondan haftalar boyu kurtulamıyorum. Sen ise hemen bir başka düşünceye koşmak için acele ediyorsun. Bunun adına da sezgi diyorsun. Benim kafama hastalıklı bir tasarım takılsaydı bundan ancak gurur duyardım. Kişilik ve güç için bundan büyük bir kanıt olabilir mi? Hep izlendiğin korkusuna kapılmayı, kafanda böyle bir tasarım oluşturabilmeyi dene bir kez bakalım. Başarabilirsen sana kitaplığımı armağan ederim. Sen bir yılan balığı gibisin. Her güçlü düşüncenin elinden kaçıveriyorsun. Bir delilik üretemiyorsun. Ben de üretiyor değilim ama istesem yeteneğim var buna. Çünkü kişilik sahibiyim. Şimdi bunu söylemem böbürlenmek gibi geliyor sana. Ama ben kişilik sahibi olduğumu kanıtladım. Kimsenin desteği olmaksızın, kimseye içimi bile dökmeksizin, salt irademin gücüyle bir baskıdan, bir yükten, bir ölümden, lanet olasıca granitten oluşma bir kabuktan kurtuldum. Seni bekleseydim halim ne olurdu? Nerede olurdum şimdi? Nerede olacak? Yukarıda. Kendimi sokağa attım. Kitaplarıma ihanet ettim. Üstelik bir bilsen ne kitaplar. Belki de bir cani sayılırım. Salt ahlak açısından öyleyim de ama suçumu üzerime alıyorum. Korkmuyorum. Ölüm evliliğe son verir. Ölümün yaptığını ben yapmak hakkına sahip değil miyim? Nedir ki ölüm dedikleri? İşlevlerin durması, bir olumsuzluk, bir hiçlik. Böyle bir hiçliği mi beklemeliydim? Dirençli yaşlanmış bir bedenin keyfini mi beklemeliydim? Çalışmasına, yaşamına, kitaplarına kastedildiği zaman kim eli kolu bağlı bekler? O kadından nefret ediyorum. Şimdi de ediyorum. Ölmüş olmasına karşı nefret ediyorum. Nefret etmeye hakkım var. Bütün kadınlardan nefreti hak ettiklerini kanıtlayacağım sana. Sence ben yalnız doğudan anlıyorum. İstediğim, gereksindiğim kanıtları kendi uzmanlık alanlarımdan alıyorum. Böyle düşünüyorsun benim için. Senin için göğün maviliğini yere indireceğim ama yalan söylemeden yapacağım bunu. Gerçekleri dile getireceğim. Güzel, katı, sivri gerçekler. Her büyüklükte ve türde gerçekler. Duyguya seslenen gerçekler. Akla seslenen gerçekler. Senin yalnızca duygu yanının işlemesine karşın yapacağım bunu. Bir kadınsın sen. Gerçekleri yığacağım önüne. Ta ki gözlerin mavileşene dek. Evet, kararıncaya dek değil, mavileşinceye. Mavileşinceye dek. Çünkü sadakatin rengi mavidir. Ama bırakalım bunu. Beni ilk konuşmamızdan saptırdın. Sonunda cahillerin düzeyine geldik. Beni kavgacı bir cadı haline getiriyorsun. Oysa ileri sürebileceğim bir sürü kanıt var. Peter soluk soluğa kalmıştı. Dudakları titriyordu. Dudaklarının arasında çaresizce çırpınan, boğulmakta olan birini çağrıştıran bir dil görünüyordu. Alnındaki kırışıklar birbirine karışmışlardı. Konuşurken bunun farkına varan Peter elini alnına götürdü. Üç parmağını kırışıklara koyup bastırarak birkaç kez sağdan sola doğru sürdü. Dördüncü kırışık sahipsiz kaldı diye düşündü George. Çizginin ardında bir ağzın bulunması mucize. Hepimiz gibi onun da dudakları ve bir dili var. Kimse kestiremezdi bunun böyle olduğunu. Bana hiçbir şey anlatmak istemiyor. Neden güvenmiyor bana? Çok gururlu. Evlendiği için arkasından onunla alay ettiğimi düşünüyor. Çocukken bile hep sevgiye karşıydı. Büyüdükten sonra aşk üzerine konuşmayı bile gereksiz buldu. Afrodit'e rastlayabilseydim onu öldürürdüm. Kinizm okulunun kurucusu Antisenes'i bu sözü yüzünden severdi. Ama gel gör ki çıka gelen yaşlı bir cadı Afrodit düşmanını yıkıma sürüklemişti. Büyük kişilik. Ne kadar da dirençli çıkmıştı. George gizli bir sevinç duymaktaydı. Peter'den hakaret görmüştü. Gerçi alışkındı hakaretlere. Ama Peter'in söyledikleri yerine oturmuştu. Söylenenlerin anlamı vardı. George hastaları olmadan gerçekten yaşayamazdı. Onlara ekmeğinden, ününden daha fazlasını borçluydu. Hastaları tinsel ve ruhsal varlığının özüydü. Peter'i konuşması için kışkırtmak amacıyla yaptığı hile başarısız kalmıştı. Peter anlatacak yerde George'a sövüp saymış, kendini de suçlamıştı. Karısından kaçmıştı. Bu yüz kızartıcı gerçekten ötürü çok utanç duymamak için kendini bir suçlu olarak damgalıyordu. Aslında suç olmayan bir suçun bilincine dayanılabiliyordu. Kişilikli insanlar da dürüstlüklerini kendilerine karşı kanıtlamak için dolambaçlı yollara başvururlar. Peter kendini korkak diye nitelendirmekte haklıydı. Evden kadını atacak yerde kendi çıkmıştı. Caddelerde gülünç bir insan kılığında çaresiz dolaştıktan sonra kapıcının bölmesine gelmişti. Orada suçunun karşılığı olan hapis cezasını çekmişti. Hapisliği uzun sürmesin diye de daha önce kardeşine telgraf çekmişti. Planın bütünü içerisinde kardeşinin özel bir yeri vardı. Görevi kadını kovmak, kapıcıya haddini bildirmek. Peter'in kişiliğinden suç işlemiş olduğu fikrini silmek, sonra da onu zafer kazanmış bir insan gibi kurtarılmış ve temizlenmiş kitaplığına geri götürmekti. George kendini bir başkasının kendine olan güven ve saygısını korumak için harekete geçirdiği bir mekanizmanın en önemli parçası olarak görüyordu. Bütün komedi sol elin serçe parmağının bir parçası değerindeydi. Peter'e hala acıyordu. Ama bu ruhsal bunalım numarası kendi onurunu onarmak için başkasının onurunu kötüye kullanmak, onun gibi başkalarıyla oynamaya alışkın biriyle oynanmış olması. Bütün bunlar George'un hoşuna gitmemişti. Her şeyi anlamış olduğunu anlatabilmeyi çok isterdi. Uğraşının gerektirdiği özveri ve özenle Peter'i bir bilim adamının dingin yaşamına geri götürmeye karar verdi. Daha sonraki yıllar için ise küçük bir öç alma hakkını saklı tutuyordu. Peter'i yine ziyaret ettiğinde bu ziyarete şimdiden karar vermişti. Burada kapıcının bölmesinde aralarında gerçekte nelerin geçmiş olduğunu tatlılıkla ama acımasız biçimde anlatacaktı. Kanıtların mı var? O halde anlat. Bence tümcelerin hep Çin'e ya da Hindistan'a geri dönecek. George uzun yolu seçmişti. Kısa yol kapalıydı. Peter olayları normal biçimde anlatmayı kabul etmediğinden George kardeşinin karısına karşı neler duyduğunu sözde bilimsel nitelikteki üntümcelerden çıkarmak zorundaydı. Görmediği dikenleri nasıl ayıklayabilirdi? Tedirginliğin nerelere girmiş olduğunu, Peter'in bir tedirginliğin etkisiyle kendi geçmişi yerine koyduğu insanlığın geçmişi hakkında ne düşündüğünü öğrenemeden onu yatıştırabilir miydi? Avrupa'da kalacağım diye söz verdi Peter. Burada kadınlar üzerine daha çok şey anlatabilme olanağı var. Gerek Almanların gerekse Yunanlıların büyük halk destanlarının konusu hep kadınların yol açtığı karışıklıklardır. Ama burada herhangi bir karşılıklı etkileşim söz konusu değil. Kriemhild'in korkakça aldığı öcün hayranısındır herhalde, öyle değil mi? Peki Kriemhild savaşa kendi atılır mı? Kendini en ufak bir tehlikeye sokar mı? O yalnızca başkalarını kışkırtır. Türlü dolanlar hazırlar. İnsanları kötüye kullanır ve ihanet eder. Ve sonunda artık hiçbir tehlikeden korkusu kalmadığında birbirine bağlı tutsaklar olan Günther ve Hagen'in kafalarını kendi eliyle keser. Sadakatinden ötürü mü yapmıştır bunu? Ölümüne kendisinin yol açtığı Siegfried'e olan aşkından mı yapmıştır? Alacağı öcün sonunda kendisinin de yıkılıp gideceğini mi bilir? Hayır, hayır, hayır. Kriemhild'in hiçbir soylu nedeni yoktur. Onun ilgilendiği yalnızca Nibelungen hazinesidir. Takılarını gevezeliği yüzünden yitirmiştir. Bu takıların öcünü alır. Takıların arasında bir de erkek vardır. Takılarla birlikte yitip gitmiştir. Onun da öcü alınmış olur. Kriemhild son ana değin hazinenin yerini Hagen'den öğrenebilmeyi umar. Sonunda Kriemhild'in öldürülmesini Ozan ve bu Ozan'a malzemeyi sağlamış olan halk açısından olumlu bir not sayıyor. Demek karısı açgözlüydü ve sürekli para istiyordu diye düşündü George. Yunanlılar ise bu denli adil davranmadılar. Güzel olduğu için Helena'nın tüm yaptıklarını hoş gördüler. Ben kendi hesabıma Helena'yı ne zaman Isparta'da Menelaos'un yanında köpek gibi yaltaklanarak ve neşeyle otururken anımsasam öfkeden titrerim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi 10 yıllık bir savaş, en güçlü, en yakışıklı ve en iyi Yunanlıların ölümü, Troya'nın yakılıp yıkılışı, sevgilisi Paris'in ölümü, bari ağzını açmasa, aradan yıllar geçmiştir. Ama Helena hiç çekinmeksizin söz eder o günlerden. Benim uğruma gitmişti akalar Troya'ya. Ben köpek yüzünün uğruna. Hepsi o uğursuz savaşa atılmıştı. Dipnot: Odessa ile ilgili çeviriler Azra Erhat, A. Kadir çevirisinden Odessa, Homeros, Sander yayınları İstanbul 1970 alınmıştır. Odysseus'un nasıl kuşatma altındaki Troya'ya gizlice dilenci kılığında girdiğini ve burada çok sayıda insanı öldürdüğünü anlatır. Öbür Troyalı kadınlar ağlayıp sızlanıyordu ama artık seviniyordu benim yüreğim. Gönlüm şimdi dönmek istiyordu evime. Ne diye bu çılgınlıkları yapmıştım sanki, ne diye? Afrodit çelmişti aklımı. Oralara götürmüştü sevgili baba toprağından uzaklara. Ayırmıştı çocuğumdan, yuvamdan, kocamdan. Ne akıldan yoksundu kocam benim, ne de güzellikten yoksundu. Helena bu öyküyü konuklarının önünde ve asıl önemlisi Menelaos'un önünde anlatır. Onun adına öyküden bir ahlak dersi çıkarır. Böylece de kocasına yaltaklanarak kendini yine ona sevdirmiş olur. Eski hanetini böylece unutturur. O zamanlar Paris'i daha akıllı ve güzel bulmuştum. Bugün ise senin de onun kadar güzel olduğunu biliyorum. Helena'nın sözlerinin ardında gizli olan anlam budur. Ama Paris'in artık yaşamadığını kim düşünür? Bir kadın için güzel erkek, canlı olan erkektir. Ancak o anda sahip olduğundan hoşlanır. Helena bu kişilik zayıflığından yararlanarak kocasının yüzüne güler. Karısı çirkinliğini yüzüne vurmuş herhalde diye düşündü George. Ve daha az çirkin olan biriyle kardeşimi aldatmış. Öteki erkek ölünce de yaltaklanarak kardeşime geri dönmüş. Homeros kadınlar hakkında bizden çok şey biliyordu. Biz görenlerin o kör Ozan'dan ders almamız gerek. Afrodit'in ihanetini anımsa. Topalladığı için Hephaistos'u beğenmez. Kiminle aldatır Hephaistos'u? Demirci Hephaistos'ta bulamadığı tüm güzellikleri taşıyan Ozan ve Hephatios gibi bir sanatçı olan Apollon'la mı? Tüm yeraltının sahibi olan karanlık Hades'le mi? Denizlere fırtınaları yollayan güçlü ve öfkeli Poseidon'la mı? Onun denizlerinden doğma olduğu için Poseidon'la aldatması uygun düşerdi. Peki kiminle? Yoksa kadınlarınki de dahil olmak üzere tüm hilelerden anlayan, kurnazlığı ve becerikliliği karşısında kendisinin yani bir aşk tanrıçasının bile geri çekilmek zorunda kaldığı Hermes'le mi? Hayır. Afrodit kafasının boşluğunu bir sürü adaleyle dolduran kızıl saçlı bir budalayı, Yunanistan'daki paralı askerlerin tanrısı olan Ares'i yeğler. Akıl diye bir şey yoktur Ares'te, yalnız yumruklarına güvenir. Kabalığı sınırsızdır ama sınırlı bir kafanın somut örneğidir. Böylece kapıcı da ortaya çıktı diye düşündü George. Demek kardeşimin kafasının ikinci boynuzu o takmış. Ares budalalığından ötürü ağa takılır. Hephaistos'un ikisini nasıl ağa düşürdüğünü ne zaman okusam sevinçten kitabı kapatırım ve Homeros adını 10 kez, 20 kez içtenlikle öperim. Ama sonra sonunu da okumadan edemem. Ares acınası bir halde çekilip gider. Eşektir ama yine de erkektir ne de olsa. Biraz olsun utanması vardır. Afrodit kendisini tapınakların ve mihrapların beklediği Paphos'a gider ve ayıbını ağın içindeyken tüm tanrılar gülmüşlerdir haline iyice süslenip püslenerek gidermeye çalışır. Kardeşim ikisini suçüstü yakalayınca diye düşündü George. O sıralarda henüz haddini bilen bir adam olan kapıcı halinden utanarak çekilip gitmiş ve zengin bilginin karşısında yumruklarını kullanmayı da unutmuş. Kadın ise suçüstü yakalananların tek savunma aracını kullanarak işi edepsizliğe vurmuş. Giysilerini alıp yan odaya geçerek orada giyinmiş. Jean, neredesin? Ne düşündüğünü anlıyorum. Odessa'nın söylediklerimi yalanladığı görüşündesin. Gözlerinde Kalipso, Nausika ve Penelope adlarını okuyorum. Ama bu kadınların, eleştirmenlerin birbirlerine bakarak ve denetlemeye gerek görmeksizin yazdıkları güzelliklerinin iç yüzünü şimdi anlatacağım sana. Başka deyişle dilimin altından üç baklayı birden çıkaracağım. Önce şunu söyleyeyim ki kirke, yani bir kadın bütün erkekleri domuza dönüştürür. Kalipso tüm bedeniyle sevdiği Odysseus'u 7 yıl süreyle tutsak olarak tutar. Gündüzleri Odysseus acı gözyaşları dökerek yurt özleminin ve utancın acılarıyla kıvranarak kıyıda oturur, geceleri ise Kalipso ile yatmak zorundadır. İstesin istemesin her gece böyle yapmak zorundadır. Aslında istemez, istediği evine dönmektir. Güçlü, yürekli, akıllı, çalışkan bir insandır. Olağanüstü bir kafası vardır. Tüm zamanların en iyi oyuncusudur ama buna karşın bir kahramandır. Kalipso onu ağlarken görür. Odysseus'un neden acı çektiğini çok iyi bilir. Odysseus hiçbir iş yapmaksızın insanların ciğerlerine çektiği hava kadar gereksindiği konuşmalarından ve eylemlerinden uzakta en güçlü olduğu yılları Kalipso'nun yanında harcar. Kadın bir türlü bırakmaz onu. Kendisine kalsa sonsuzluğa dek bırakmayacaktır. Ama sonunda Hermes Kalipso'ya tanrıların buyruğunu getirir. Odysseus'a özgürlüğü geri verilecektir. Kalipso bu buyruğa boyun eğmek zorunda kalır. Ama kendisine kalan son saatleri kendini Odysseus'a olumlu gösterme çabasıyla kötüye kullanır. Seni kendi gönül rızamla bırakıyorum der. Seni sevdiğim, sana acıdığım için bırakıyorum. Odysseus kadının içini okursa da bir şey demez. İşte ölümsüz bir tanrıçanın davranışı budur. Erkeklerin ve aşkın tadına daha nice sonrasızlıklar boyunca varabilecektir. Hiçbir zaman yaşlanmayacaktır. Bundan ötürü ölümlü Odysseus'un zaman tarafından zaten yarı yarıya kemirilmiş kısa ömrünü nasıl geçirdiğiyle hiç ilgilenmez. Karısı hiç rahat vermemiş diye düşündü George. Ne geceleri ne de çalışırken. Nausika üzerine bildiklerimiz ise az. Çok gençtir ama eğilimleri yine de anlaşılır. Kendini Odysseus gibi bir koca istediğini söyler. Odysseus'u kıyıda çıplak görmüştür. Bu da yeterlidir kız için çünkü gördüğü erkek güzeldir. Ama gördüğünün kim olduğunu bilmez. Seçimini yalnızca bedene göre yapar. Penelope'nin ise 20 yıl Odysseus'u beklemiş olduğu anlatılır. Doğrudur yılların sayısı ama neden beklemiştir? Kendisine talip olanlar arasında hiçbir üzerinde karar kılamamıştır da ondan. Odysseus'un gücü onu bir tür yozlaşmanın için etmiştir. Artık hiçbir erkeği beğenmez olmuştur. Karşısına çıkan bu erkek döküntülerinin kendisine yeterince zevk verebileceğinden emin değildir. Penelope Odysseus'a aşıkmış ha. Ne masal ne masal. Odysseus'un yaşlı, zayıf ölesiye bitkin düşmüş köpeği, efendisi dilenci kılığında dönünce onu tanır ve sevincinden ölür. Penelope ise kocasını tanımaz ve neşeli yaşamını sürdürür. Yalnız her gece yatmazdan önce ağlar. Başlangıçta kocasının özlemini çekmiştir. Odysseus ateşli ve güçlü bir erkektir. Ama sonra gözyaşları Penelope için artık onsuz edemediği bir alışkanlığa, bir uykuyla acına dönmüştür. Ağlamak için soğan yerine sevgili Odysseus'un anısına sarılır ve bu anının etkisiyle ağlaya ağlaya uykuya dalar. İyi yürekli, yaşlı süt nene Euryclea'ya gelince bu çalışkan ve yüreğinde her zaman ana şefkati taşıyan kadın kılıçtan geçirilen talipleri ve asılan hizmetçileri görünce sevinçten coşar. Bunun üzerine öç alan ve asıl hakaret gören kişi olan Odysseus onu paylaşmak zorunda kalır. Penelope ve Euryclea'dan bunları ev işleri gören kadınların simgesi saydığı için nefret ediyor kardeşim diye düşündü George. Çünkü karısı önce ev işlerine bakmak üzere girmişti yanına. Karısı tarafından öldürülen, yeraltı dünyasında artık salt donuk mavi bir gölge gibi var olan Agamemnon'un, Odysseus'a söyledikleri bence Homeros'un bize bırakmış olduğu en değerli ve en özgün mirastır. Sen de ders al bundan. Yumuşak olma karına. Güvenip ona açma tekmil düşüncelerini. Ara sıra açıl ona. Ara sıra fikrini sakla. Çok gizli yanaştır gemini sevgili baba toprağına. Görünme kimseye sakın, güven olmaz kadın milletine. Acımasızlık Yunan tanrıçalarının başlıca özelliklerinden biridir. Tanrılar ise daha bir insana yakındır. Hera'nın korkunç öfkesinin kurbanı olan Herakles kadar acımasızca işkence görmüş ve amansızca izlenmiş bir başka yaratık daha var mıdır şu yeryüzünde? O Herakles ki doğmaktan başkaca bir suç işlememiştir Hera'ya karşı. Hera sonunda ölüp ölümünü bile cehennem ateşine çeviren kadınların elinden yakasını kurtaran Herakles'e kurduğu alçakça bir tuzakla ona ölümsüzlüğü de zehir eder. Tanrılar çektiği acılar için Herakles'i ödüllendirmek isterler. Çünkü taş yürekli Hera'nın nefretinden ötürü utanç duymaktadırlar. Çektiği acılara karşılık Herakles'e ölümsüzlüğü armağan ederler. Ama Hera bu armağanın içine gizlice bir kadını da sokuşturur. Kızı Hebe ile Herakles'in pezevenkliklerini yapar. Tanrıların burunları büyüktür. Birinin kendi aralarından bir kadını eş seçmesini onur sayarlar. Herakles savunmasızdır. Hebe bir aslan olsa gürzüyle onu öldürebilecektir. Gel gelelim bir tanrıçadır Hebe. Bu yüzden Herakles gülümser ve teşekkür eder. Tehlikelerle dolu bir yaşamdan sonra nereye götürülmüştür? Ölümsüz bir evlenmeyi. Olimpos'ta mavi bir gökyüzünün altında, mavi denizin karşısında ölümsüz evlilik. Peter'in en korktuğu şey evliliğinin bozulamaması olasılığıydı. George kardeşine bir boşanma armağan edebileceği için sevinçliydi. Peter susmuştu. Sürekli olarak önüne bakıyordu. Bir şey soracağım dedi sonra duraklayarak konuşuyordu. Görsel yanılsamalardan yakınıyorum. Şimdi Ege Denizi'ni canlandırmaya çalıştım gözümde. Bana maviden çok yeşilmiş gibi göründü. Bu önemli bir belirti mi ne dersin? Ne belirtisi? Hastalık hastası olmuşsun sen. Deniz en değişik renklere bürünür. Yeşil renge ilişkin tatlı bir anın olmalı. Benim için de aynı durum söz konusu. Ben de fırtınalardan önce karanlık günlerde görünen o kötücül yeşil rengi severim. Bence mavi yeşilden çok daha kötücül. Deneyimlerime göre renklerle olan bağıntı kişiden kişiye değişiyor. Ama mavi genellikle hoş bir renk sayılır. Burada Angelico'nun resimlerindeki yalın, çocuksu maviyi anımsa bir kez. Peter yine susmuştu. Ansızın George'un kolunu yakaladı. Resimlerden söz ederken aklıma geldi. Michelangelo hakkında ne düşünüyorsun? Michelangelo nereden çıktı şimdi? Sistine Kapellası'nın tavanının tam ortasında Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılır. Yeni başlayan ve en iyi diyebileceğimiz bir dünyayı, dünyaların en kötüsüne dönüştüren bu olayı ilişkin betimleme, iki yanında bulunan Adem'in yaratılışı ve ilk günah resimlerine göre daha küçük boyutlarda tutulmuştur. Çok dar boyutlu ve acınası bir süreçtir burada canlandırılan. Erkeğin kaburga kemiklerinden en kötüsünün çalınışı, iki ayrı cinsiyetin ortaya çıkması, bunlardan birinin ötekinin yalnızca küçük bir yüzdesi oranında önem taşıması ama bu küçük olay yaratılışın odak noktasında yer alır. Adem uyumaktadır. Uyanık olsaydı kaburga kemiğini esirgerdi. Adem'in yanında bir eşe ilişkin geçici isteğinin bir yazgıya dönüşmüş olması ne kadar yazık. Tanrı'nın iyi niyeti Adem'in yaratılışıyla birlikte son bulmuştu. O andan başlayarak Adem'e kendi yapıtı gibi değil bir yabancı gibi davrandı. Onu bulutlardan daha çabuk geçip giden sözlere ve ruhsal durumlara itti. Saçma isteklerini sonsuzluğa dek taşımaya zorladı. Adem'in bu istekleri daha sonra insanoğlunun içgüdülerine dönüştü. Adem uyumaktadır. Tanrı iyi yürekli baba, Havva'yı ondan yaratır. Bu işi yaparken yukarıdan bakıcı yumuşak bir tutum içerisindedir. Havva yalnızca bir ayağını yeryüzüne basmıştır. Öteki ayağı henüz Adem'in içindedir. Daha diz çökebilecek konuma gelmeden ellerini önünde kavuşturur. Dudaklarından bir yaltaklanma dökülür. Tanrı'nın adresine gönderilen yaltaklanmalara dua diyorlar. Havva'ya dua etmeyi öğreten herhangi bir güç duruma düşmesi olmamıştır. Havva dikkatlidir.